Kıymetli dinleyenler, merhaba. Sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Geçen programlarımızda İslam şehrine bir giriş yaptık ve Hazreti Peygamber'in şehir-devlet uygulaması olarak Medine'den bahsettik. Bugün Hazreti Peygamber'in Medine'de şehre ve çevreye dair uygulamalarından bahsetmeye gayret edeceğiz. Hazreti Peygamber bizlere asırlar öncesinden tabiatın dengesini korumak için sözleri ve uygulamalarıyla yol göstermiştir. Şüphesiz onun bu uyarı ve uygulamalarının kaynağı ahlakıdır. Onun ahlakının da Kur'an olduğunu belirtelim. Hadis kaynaklarına baktığımızda onun çevrenin kirletilmemesi, tahrip edilmemesi, yeşilin korunması ve geliştirilmesine dair doğrudan veya dolaylı olarak pek çok mesajının olduğunu müşahede edebiliriz. İnsanlık kendi elleriyle sonunu hazırlamak istemiyorsa, kendisine çevre konusunda da en güzel rehber olan Hazreti Peygamber'in bu ilkelerine başvurmalıdır. Çocukluğundan peygamberliğine kadar tabiatla hep iç içe olmuş, çobanlık yapmış, dağlara çekilmiş, çöllere oldukça yakın bir muhitte yaşamış bir peygamberin çevre anlayışını bilmemiz, muhakkak dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan çevre sorunlarına duyarlı olabilmemize katkı sağlayacaktır. Yüce Allah'ın hiçbir şeyi amaçsız yaratmadığı bilincini kazanan Hazreti Peygamber'in çevreye yaklaşımının odağını, tabiatın insana emanet olarak verildiği fikri oluşturmuştur. Çevre için emanet eksenli anlayışından önce, onun peygamber olmadan önce bile emanet kavramıyla öne çıktığını biliyoruz. O herkesin gözünde Muhammedül Emin'dir. İnsanın çevresine karşı uyumlu olabilmesi, çelişkilerin ortadan kalkması için kişinin çevresiyle sevgi bağı kurması gerekmektedir. Hazreti Peygamber, Uhud Dağı'na duyduğu sevgiyi, "O bir dağdır, o bizi sever, biz de onu severiz." diye belirterek, tabiatı sevme konusunda kendisinin örnek alınmasına vurgu yapmıştır. Ayrıca o, bu sözüyle her canlıda olduğu gibi, doğanın da hem çevresinden etkilendiğini hem de çevresini etkileyebildiğine işaret etmiştir. Hazreti Peygamber'e göre tabiatın her yeri mescittir. Yeryüzü bana bir mescit ve temizleyici kılınmıştır ifadesi bir gerçeği dile getirmektedir. Yeryüzünün mescit kılınmasının bir şartı vardır ki o da temizliktir. İbadet edilecek yerin temiz olması gerekir. İşte bu anlayış, Müslümanları çevrelerini temiz tutmaya teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerinde temizliğin zikredilmesi de dikkat çekicidir. Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yaptığı ilk iş, daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir mescit inşa etmek olmuştu. Mescidin etrafı boş bırakılmış, insanların buraya yerleşmesine izin verilmemiştir. Allah Resulü bu konuda şöyle söylemiştir. Mealen aktarıyoruz. Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek gelen kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeliyiniz. Beni Selime kabilesinin yerleşim alanları mescide bir mil uzaklıktadır. İnsanlar beş vakit namazı cemaatle kılabilmek ve Hazreti Peygamber'e daha yakın olabilmek gayesiyle Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki boş arsalara gelip ev yapmak ve oraya yerleşmek istiyorlardı. Hazreti Peygamber bu isteği hoş karşılamadı ve Beni Selim'e mensuplarını çağırarak bu yöndeki düşüncesini kendilerine açıkladı. Yerlerinde kalmalarını istedi. Namaz kılmak için mescide gidip gelmedeki kazanacakları sevabın daha çok olacağını onlara haber verdi. Onlar da buna razı olup yurtlarında kaldılar. İki farklı sebep görülebilir burada. Birincisi, mescidin etrafının yerleşime açık olmaması, bölgenin kamu alanı kabul edilmesidir. Diğer taraftan, Beni Selime'nin yaşadıkları bölgede Medine'nin sınır bölgesiydi ve bu kabile mensupları bir nevi sınır bekçileriydi. Medine'nin güvenliği açısından da bu istekleri kabul edilmemiş olabilir. Muhacirlerin gelmesiyle Medine'nin nüfusu artmış ve artmaya devam etmekteydi. Nüfusu artan şehir için su ciddi bir ihtiyaç olmanın yanında ek kaynakların da bulunması gerekmekteydi. Medine'de halkın sularını temin ettiği büyük kuyular bulunmaktaydı. Ancak bunlar da Yahudilerin tekeli vardı ve yüksek meblağlar ile satıyorlardı. Hicretten sonra buraya gelen muhacirlerin birçoğunun bu suları parayla almaya güçleri yetmiyordu. Hazreti Osman, Rume kuyusunu 35 bin dirheme satın aldı ve Müslümanlara vakfetti. Olayı hadisle birlikte Tirmizi naklediyor. Biz de mealen aktaralım. Su sıkıntısı çekilen bir dönemde Müslümanlar Rume kuyusunun suyundan başka su bulamıyordu. Bu kuyu ise bir Yahudi'ye aitti. Suyu Müslümanlara çok pahalıya satıyordu. Bu durum Peygamberimizi çok üzüyordu. Sahabilerle beraber olduğu bir sırada, Rume kuyusunu kim satın alırsa cennette de onun benzer bir kuyusu olacaktır buyurdu. Hazreti Osman da oradaydı. Hemen harekete geçti, Yahudi'yi buldu, kuyuyu satın almak istediğini söyledi. Yahudi kuyunun tamamını satmaya yanaşmadı. Çok yüksek bir fiyata yarısını sattı. Hazreti Osman sevinçle Efendimizin huzuruna çıktı. Kuyunun yarısını satın aldığını ve Müslümanlara vakfettiğini söyledi. Resulullah, Osman'ın hayrı ne güzel hayırdır buyurarak onu taltif etti. Hazreti Osman, bilare kuyunun diğer yarısını da satın alarak tasadduk etti. Burada Hazreti Osman'ın hayrı elbette çok büyüktür. Ancak peygamberin teşviki ise daha önemlidir. Şehir için esaslardan birinin de çarşı olduğunu biliyoruz. Hazreti Peygamber Medine'de pazar yerini kendisi belirlemiştir. Taberani, Hasan bin Ebil Hasan yoluyla şu rivayette bulunur. Bir adam Resulullah'a gelerek ben pazar için bir yer buldum, ona bakmaz mısın dedi. Resulullah evet buyurdu ve onunla birlikte kalkıp pazar yerine geldi. Orayı görünce hoşuna gitti ve ayağıyla yere vurarak şöyle buyurdu. Bu pazarınız ne güzeldir. Burada bir eksiltme yapılmasın ve vergi konulmasın. İbn-i Mace bu olayı şu şekilde aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebit pazarına gidip oraya baktı ve bu sizin için pazar olmaz dedi. Sonra bu pazara döndü, orada dolaştı ve bu sizin pazarınızdır. Burada bir eksiltme yapılmasın ve vergi konulmasın buyurdu. Pazar, farklı bir programın konusu olmakla birlikte eksiltme meselesine kısaca değinelim. Eksiltme, çarşının daraltılması şeklinde anlaşılabilir. Hadis, farklı kaynaklarda daraltma olarak ifade edilmiştir. Hatta bir kişi devesiyle pazara gelse, palanını bıraksa, pazarı dolaşırken her açıdan palanını görebilir denilmektedir. Daraltma pazar için rant, haksız kazanç sağlayacağı için uygun görülmemiş gözükmektedir. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet getirecek iki şeyden sakının buyuruyor. Sahabe, lanet getirilecek iki şey nedir diye karşılık veriyor. Peygamber Efendimiz, İnsanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere kirletmektir buyuruyor. Peygamberimiz yollarda insanlara eza veren şeylerin kaldırılmasının sadaka olduğunu bildirmiş, gelip geçenlere rahatsızlık vermeleri sebebiyle yollara oturanları da ikaz etmiştir. Hazreti Peygamber'in hayvanları birbiriyle dövüştürmek, hadım etmek, faydasız ve sebepsiz yere keyfi bir şekilde öldürmek şeklinde onlara kötü muameleyi yasaklayan pek çok hadisi şerifi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara yumuşak davranmayı emretmiştir. Hayvana yumuşak davran. Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir. Yine bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Kim bir serçeyi boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse, kıyamet günü o serçe feryat edecek, Allah'a şöyle seslenecek. Ey Rabbim! Falan kişi beni gereksiz yere öldürdü. Herhangi bir fayda için öldürmedi. Hazreti Peygamber, evlerin ve yolların geniş olmasını istemiştir. Kim bir evi daraltır ve bir yolu keserse ona cihat yoktur. Profesör Doktor Mustafa Karataş aktarıyor. Hadisten anlaşıldığı üzere insanların yürüdüğü yolu, yani geçişi engelleyecek, sıkıntı doğuracak şekilde daraltmak kimseye caiz değildir. Böyle yapan kimseden cihadın nefyedilmiş olması, bu fiili yapmaktan uzaklaştırma ve azarlamada mübalağa kabilindedir. Yine bunun gibi zarara sebep olduğu için ihtiyacı dışında yer alıp başkaları aleyhine evleri daraltmak da caiz değildir. Toplumsal unsurlardan biri de elbette evlerle ilgili olması açısından söylüyoruz, komşu ilişkileridir. Yusuf Kandehlevi, Hayatus Sahabe isimli eserinde şöyle ifade ediyor. Behs bin Hakim, babasından, o da kendi babasından şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, komşunun benim üzerimde hakkı nedir? Dedim, şöyle buyurdu. Hastalanırsa ziyaret etmek, ölürse cenazesine katılman. Senden borç isterse vermen, çıplaksa örtmen, giyeceği yoksa giydirmen, bir hayra nail olursa tebrik etmen, bir belaya uğrarsa teselli etmen, binanı onunkinden yüksek yaparak rüzgar gelmesini engellememen, kendisine biraz vermen hariç tencerenin kokusuyla ona eziyet vermemendir. Hazreti Peygamber, Medine'de uygun gördüğü bir arsaya hamam yapılmasını istemiştir. Bir yerden geçerken, "Bu ne güzel hamam yeridir." demiştir. Eş-Şifa'nın kenarına Ebu Zeyd Abdurrahman el-Gırnati'nin el yazısıyla düştüğü şu not nakledilmekte. Bu, Hazreti Peygamber'in mühendislik ve yapı bilgisi çerçevesinde olan bir husustur. Ebu Nuaym bunu Riyazül Müteallim'inde zikrederek Ebu Rafi'den rivayet eder. Ebu Rafi şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere uğradı ve ne güzel buyurdu. Oraya hamamı bina ettirdi. Hadiste binaların yerleri ve rüzgarın estiği yerler haber verilmiştir. Günümüzde de kısa adıyla ÇED, çevre etki değerlendirilmesi çerçevesinde bu yapılar husule getirilirken rüzgar gibi, konum gibi konulara dikkat edilmesi kanuni yükümlülüklerdendir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber günümüzde olduğu gibi tabiatın hoyratça kullanılmadığı, göllerin, ırmakların, denizlerin temiz olduğu, havanın ve toprağın kirli olmadığı bir zaman diliminde yaşamış olmasına rağmen, çevre konusundaki yaklaşımları dikkatle incelenmesi gereken hususlardır. 6. asır gibi bugünle mukayese edildiğinde erken bir dönemde, Hazreti Peygamber'in Medine şehir merkezini Mekke gibi harem ilan etmesi, sınırlarını çizmesi, doğal sit alanı uygulamasının ilk örneklerindendir. Buhari aktarıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hakkında verdiği en önemli kararlardan biri de orayı harem ilan etmesidir. O, ey Allah'ım, İbrahim Mekke'yi haram kıldığı gibi ben de Medine'yi iki dağı arasıyla haram kılıyorum. Allah'ım, Medine halkını Müd ve sahalarında mübarek kıl buyurmuştur. Bu bölgelerde kamuya ait ağaçların kesilmesi, hayvanların avlanması, her türlü kan dökülmesinin yasaklanması günümüzde halen geçerliliğini koruyan ilkelerdir. Çevre sağlığı açısından ağaçların önemi büyüktür. Hava, su ve toprakla ilgili pek çok konu ağaçla yakından ilgilidir. Havanın zararlı gazlardan temizlenmesi, toprak kaymalarının ve sellerin önlenmesi ağaçların varlığına bağlıdır. Kur'an'da ağaç Allah'ın büyük nimetlerinden biri olarak zikredilmekte ve çeşitli vesilelerle gökten suyun indirilerek toprağın yeşilliklerle canlandırıldığı ifade edilmektedir. Kur'an'ın cennetle ilgili tasvirlerinde onun ağaçlı olduğu vurgulanmaktadır. Kur'an'daki bu tasvirler sanki müminlerin üzerinde yaşadıkları vatanı ahiret cennetlerine benzetmeleri için zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in "Hiçbir Müslüman yoktur ki o ağaç diksin yahut ekin eksin ve mahsulünden insan, kuş, kurt yesin de kendisi bundan istifade etmiş olmasın. Elbette o Müslüman da diktiğiyle, ektiğiyle sevap alır. Ve kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin" şeklinde bizim mealen aktardığımız hadisler ağaca verilen önemi gözler önüne sermektedir. Nitekim Resulullah Medine yakınlarındaki Zureybut Tavil ismiyle bilinen alanın ormanlaştırılması için çaba göstermiştir. El-Belazuri'nin rivayetine göre İbni Cudube ve Ebu Mansur şöyle demişlerdir. Hazreti Peygamber Zukart gazvesinden dönerken Zureybut Tavil mevkiine gelince Ensardan Beni Hariseler, "Ey Allah'ın Resulü! Burası bizim deve ve koyunlarımızın otlağıdır. Kadınlarımızın dolaşma için çıktığı yerlerdir," dediler. Bu sözleriyle onlar El-Gabe'nin yerini kastediyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun karşılığı olmak üzere bir ağaç diksin," diye emretti. Bu emir üzerine ağaçlar dikildi ve orman husule geldi. Yenisini dikmek şartıyla ancak ağaç kesilebilir ilkesi, bugün içinde tabi ürünlere ihtiyacımız olan şu günlerde önemli bir mesajdır. Bizler ormanları tahrip ettikten ve ekosistemdeki yan etkilerini gördükten sonra önemini anladık. Ancak biraz önce naklettiğimiz rivayetlerden anladığımıza göre Hazreti Peygamber konuya daha geniş bir perspektiften bakmış, çağlar ötesine ışık tutacak uygulamalar başlatmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine yakınlarında bir koruluk ve orman tesisini emretmişlerdir. Orman tesisi için belirlenen alandan herhangi bir şeyin kesilmesini ise yasaklamıştır. Bu tür alanlar, haram yani yasak bölge olarak anılmakta ve birçok Müslüman çevreci tarafından modern, milli park ve korumacılığın ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Bu bölgelerde ot yolmak, ağaç kesmek, hayvan avlamak yasaklanmıştır. Bu alan, şehrin tabi güzelliğine, havasının tasfiye ve temizlenmesine, insanların dinlenmesine mahsustur. Bir de bugün, endüstriyel orman olarak zikredilebilecek bir uygulama söz konusu. Bu, kereste ve odunundan düzenli bir şekilde yararlanılacak ormandır. Şehirden uzaklarda kurulacaktır. Bu ormanlardan istifade ancak kesilenin yerine yenisini dikmek şartıyla mümkündür. Hazreti Peygamber'in doğal kaynakların korunması, kollanması ve geliştirilmesiyle ilgili zikrettiğimiz bu rivayetlerdeki emir ve yasaklamaları, ümmetin çevre bilincini şekillendirmeye yönelik sünnetler olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca Yüce Allah'ın tabiattaki ayetlerini koruyup gözetmeyi ve geliştirmeyi öneren bu sünnetleri, dini tebliğin bir parçası olarak nitelemek de mümkündür. Kaynakların oluşturulmasında veya tüketilmesinde önemli hususlardan biri de Hazreti Peygamber'in israfı kesinlikle yasaklamasıdır. Bunu ibadet maksadıyla yapılan işlerde bile görebiliriz. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde aktarıyor. Sa'd abdest alırken Hazreti Peygamber çıka geldi. Onun çok su kullanarak abdest aldığını görünce, "Bu israf da ne?" diye müdahale etti. Sa'd'ın, "Abdeste israf olur mu?" diye sorması üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yaptı. "Evet, akmakta olan bir nehir kenarında olsanız da." Çevre bilinci zaviyesinde değerlendirildiğinde güncelliğini koruyan ve bizleri hayran bırakan uygulamalardan biri de budur. Çevre problemlerinin tüm kainatı tehdit eden boyutlara geldiği günümüzde, bir medeniyet tasavvurunun sonucu olarak, emaneti taşıyan Müslümanlar, çevreye duyarlı olmak mecburiyetindedir. Hayata kendi menfaatleri çerçevesinde, mutlak objektif bir bakış açısıyla, tek bir zaviyeden bakan insanın, kainatı umursaması, başkalarının veya diğer canlıların zarar görmesinden rahatsız olması beklenemez. Önce bakış açılarının değiştirilmesi gerekiyor. Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik ve eksiklik yoktur asla. O, herkese ve her canlıya yetecek miktarda nimetlerini dağıtmış ve bol bol ihsan etmiştir. İsraf edilmediği takdirde dünyanın ve evrenin nimetleri tükenmeyecektir. Maddi ve manevi tüm emanetleri gelecek sahiplerine devretmek insanlık görevidir. Hazreti Peygamber, temizlik, nizam, estetik, zerafet ve nezakette en ileri seviyeyi yakalayan altın bir nesil yetiştirmiştir. Geleneği farklı yorumlarda müminler devam ettirmiş. Şartları çağın ve insanın ihtiyaçlarına göre uygulamışlardır. Bizim de bugün önce o ışığı yakalayıp sonra devam ettirmemiz gerekiyor. Programımızı nihayete erdirirken belirtelim ki, Hazreti Peygamber'de çevreyi toplum olarak da okuyabiliriz. Kendileri cemaate yani topluluk haline gelmeye önem vermişlerdir. Bireyselleşmeyi değil, cemaat olmayı, şehirleşmeyi, insan olarak tekamülü yani gelişimi sürdürmeyi teşvik etmiştir. Zira toplum halinde yaşanacak bir dindir tebliğ ettiği. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine bir programda karşınızda olmayı dileyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan.